Ayrım 11. Kadınlar Dekameronu. Julia Voznesenskaya. Sayfa 105. 4. gün. Halk dilinde cadı, canavar, lanet diye adlandırılan alçak kadınlar üzerine. 4. günün sabahında hizmetçi Fedosya Polikarpovna kovası, toz bezleri ve süpürgesiyle cihazlanmış olarak salona girdi. Yerleri silmeye başladı. Önlüğünün cebinden çıkardığı bir bezle yanından geçerken karyolaların kenarlarını ve komodinlerin üzerlerini üstün körü şöyle bir siliyor ve kendi kendine durmadan söyleniyordu. Oh, buradaki hanımefendilerin rahatı yerinde. Burada tembel tembel yatıyorlar. Dünyaya zavallı kızlar getirmişler. Bir de buna seviniyorlar. Ama ben çok değil, 60 rublecik için onların pisliklerini temizlemeye mecburum. Kadınlar onun bu imasını anladılar ve eline 3 ruble sıkıştırıverdiler. Şikayet bir anda kesildi. Tabii temizlik işlemi de. Pişkin temizlikçi pılısını pırtısını topladı ve yandaki salona damlayıverdi. Ne adi şey! İnsan nasıl böyle olabilir? Dedi Emma ve içini çekti. Onun suçu değil ki, dedi Sina. Larissa, bu gecemiz için tam doğru bir başlangıç, dedi. Adi, kötü kalpli, arkadan vuran ve kimseyi düşünmeyen kadınlar hakkında öyküler anlatmamızı teklif ediyorum. Kadınlar kabul ettiler. Akşam olduğunda Larissa oturumu açtı. Birinci öykü. Bu kez Larissa, kötü kadınların çok eskilerden beri tüm dünyada yaygın bir olgu olduklarını gösteren eski bir Çin anekdodu anlatıyor. Köylü Li, pirinç tarlasında çalışıyormuş. Birdenbire bağıra çağıra elleriyle işaretler ederek bir alay köylü yoldaşı ona doğru yaklaşmış. Li kafasını kaldırmış. Derin bir nefes alarak işine devam etmiş. Yoldaşlar yanına gelip heyecanla, "Li, dinle bizi. Karın yakacak odun almak üzere ormana gitti. Orada da kaplan ona saldırdı," demişler. "Bu kaplanın kendi suçu. Bu beladan nasıl kurtulacağına kendi karar versin. Karım dönene kadar işimi bitirmeliyim. Yoksa beni paramparça eder." Sina, "Çin öyküsü de oldukça acımasız," dedi. Ama kızlar genelde kadınların birer sırtlan haline gelmesinden erkekler sorumludur. Burada şimdi size benimle birlikte hapiste yatan iki kıza ait bir öykü anlatacağım. İkinci öykü. Sina, birbirlerine hasım olmalarına neden olan konuyu bertaraf etmeyi başaran iki kadından bahsediyor. İki bekar genç kadın harika bir dolap çevirmişler. Bu nedenle de üçer yıla mahkum olmuşlardı. Hastane revirinde hemşire olarak çalışıyorlardı ikisi de. Kampa atılmadan, yani suçlarını işlemeden önce tıp tahsili yapıyorlardı. Ama artık ne yazık ki doktor olamayacaklar, çünkü tıp ilminden kendi korkunç kadınca intikamlarını almak için yararlandılar. Olay şöyle olmuş. Beraber okuyorlardı, çok da iyi arkadaştılar ve her şeyi paylaşıyorlardı. Bir tanesi kendine bir erkek arkadaş buldu. Onunla buluşmaya başladı ve arkadaşına sevgilisinin onu sonsuza kadar seveceğini, evlenmek üzere olduklarını anlattı. Çok geçmeden ikincisi de bir sevgili buldu. O da evlenme hazırlıklarına girişti. Kızlar bir talebe yurdunda kalıyorlardı ve ekonomik nedenlerle sevgilileriyle aynı anda buluşamıyorlardı. Çünkü gezmeye giyecek tek çift ayakkabıları vardı ve sırayla giyiyorlardı. Geceleri birbirlerine sevgilileriyle işlerin nasıl gittiğini anlatıyorlardı. Kısa bir süre sonra ikisi birden gebe kaldı. Kızlar sağlıklıydı ve çocuklarını doğurmak istiyorlardı. Ama biri ötekine gelip sevgilisinden dert yanmaya başladı. "Bu bebeği aldırt, şu anda bir çocuk sahibi olma sırası değil, biraz daha bekle," demişti adam. Öteki kız da arkadaşına kendi sevgilisinin aynı şeyleri söylediğini itiraf etti. Bu adamların tıpatıp aynı kelimeleri kullanmaları kızları birdenbire şüphelendirdi. Biri diğerine, "Beni dinle," dedi. "Bu işte bir tuhaflık var. Bizimkilerin adları aynı. Bize söylenen laflar kelimesi kelimesine aynı. Ve hep sırayla onlarla buluşuyoruz. Aynı adamın avucuna düştük gibi bir şüphe içindeyim." Ve böylece olayı temelinden incelemeye karar verdiler. Bir tanesi yabanlık ayakkabıyı giyip randevuya gitti. Öteki de eski ayakkabılarla onu takip etti. Gerçekten de aynı adam ikisine de kancayı takmamış mı? Kızların üzüntüsü tabii ki çok büyük oluyor. Ağlaya ağlaya gidip kürtaj yaptırıyorlar. En zor günleri atlattıktan sonra intikam peşine düşüyorlar. Bu ne biçim adalettir? Biz kahrolurken onun organı zevkten zevke koşuyor ve bu ahlaksız herife her şeyi ödetmeye karar veriyorlar. Ne yapmaları gerektiğini inceden inceye planlıyorlar. Bir tanesi adamı eve davet ediyor ve vodkasına uyku ilacı katıyor. Adam uyuduktan sonra yatırıyorlar ve bütün tıbbi hünerlerini göstererek onu hadım ediyorlar. Duruşma büyük sansasyon yarattı. Kurban ağladı ve şikayet etti. Bütün salon güldü. Kızlar her şeyi itiraf ettiler. Pişmanlıktan tek kelime bile etmediler. Ama yine de şansları varmış, hakim ve savcı kadındı. Yoksa 3 yılla kurtulamazlardı. Ama kamptakileri bir şey çok şaşırttı. Bu ikisinin arasında en ufak bir kavga çıkmamıştı. Ne mahkumiyetten önce ne de sonra. Erkeklere, kadınlara egemen olma hakkını ne veriyor? Erkeklik organları mı? Hayır, kesinlikle değil. Bunu veren biz kadınların erkekler uğruna bıkmadan birbirimizle mücadele etmemiz. Aramızdaki birlik eksikliği erkeklerin kuvvetli ve özgür olmalarına yol açıyor. Biz kadınlar birleşsek ve birbirimize karşı daha saygılı olsak erkek de organına biraz hakim olur. Prensip olarak haklısın Sina. Kadınlar arasında birlik ve dayanışma çok az dedi Natasha. Ama insan kendi kocasını bile bazı kaçamaklara karşı korumak zorunda. Kocam yakışıklıysa ve kadınların da onda gözü varsa ben ne yapabilirim? Şimdiye kadar kocam beni hiç aldatmadı, bunu çok iyi biliyorum. Ama kaç kere ucundan döndü. Kocama son anda mani olmak, sınırı aşmasını önlemek bana nelere mal oldu. Hem de hiç zora başvurmadan, zorla, sertlikle insan bir yere ulaşamaz. Aksine anlayışlı davranmak ve kafayı çalıştırmak gerekiyor. Böyle bir olayı şimdi sizlere anlatacağım. Bugün bile o kadar soğukkanlı ve içten pazarlıklı nasıl davrandığımı bir türlü anlayamıyorum. Üçüncü öykü. Mühendis Natasha, taktik ve akılla ve de biraz hile ve kurnazlıkla kocasını bir maceradan nasıl alıkoyduğunu anlatıyor. 5 yıllık evliydik. Her şeyimiz yolunda gidiyordu. Bir oğlumuz olmuştu ve 2 odalı bir evde oturuyorduk. Ama arada bir münakaşamız da oluyordu. Çok genç ve tecrübesiz olduğumdan münakaşayı daha çıkmadan yatıştırmak yerine alevlendiriyordum. Genelde de olay benim hıçkırıklarla annemin kucağına sığınmamla sona eriyordu. Annem üzülüyor, beni teselli ediyor ve hemen sonra da kocam gelip beni evimize geri götürüyordu. Bir kraliçe gibi gururla eve dönüyor ve "Oh, iyi yaptım, beni kaybetmekten ödü kopuyor" diye de düşünüp böbürleniyordum. Halbuki bu devamlı evden kaçışlarımla az daha onu kaybediyordum. Bir keresinde yine tartıştık, hem de incir çekirdeğini doldurmayacak bir nedenle. Arta kalan bir haftalık tatilimi aldım, oğlum Seryoşa ile birlikte annemin yanına Daça'ya gittim. Güneşte oturduk, çene çaldık, kadın kadına dertleştik ama 3. gün huzursuzlanmaya başladım. Babamız neden görünürlerde yoktu? Vityam neredeydi? İyi arkadaşlık ettiğimiz bir çifte Andreyevlere telefon etmeye karar verdim. Belki onlardan bir şeyler öğrenebilirdim. Çünkü kendisini üzdüğüm zaman Vitya onlara sığınır ve orada teselli arardı. Tren istasyonuna gittim. Bölgenin tek telefon kulübesi oradaydı. Olga telefona çıktı ve dedi ki, "Eğer kocanı kaybetmek istemiyorsan derhal geri gel. Sanatçı bir sevgili bulmuş kendisine. Yarın Avgust'un doğum gününe o kızı getirecek." Bu nedenle Avgust seni davet etmeye çekindi. Ama şimdi sen telefon ettin ve haberin oldu. Hemen gelmelisin. Ağlayarak eve koştum ve anneme her şeyi anlattım. "Artık çocukluğu bırak kızım," dedi annem. "Şimdi evlilik hayatının ciddiyeti başlıyor. Şimdiye kadar her şey senin için bir oyundu ve ben de sana bir çocuk muamelesi yaptım, teselli ettim ama şimdi sana ciddi bir öğüt vereceğim. Doğum günü partisinde ne pahasına olursa olsun bir skandaldan kaçın. Meselenizi orada halletmekten kaçın. Ve eğer ciddi bir tehlike varsa rakibinle de iyi bir dostluk kur." Ben dehşet içindeydim. "Ama anne, onunla nasıl dost olabilirim? Onun gözlerini oymak geliyor içimden." "O zaman kocanı kaybedersin," diye yanıtladı benim olgun annem. "Yarın doğum günü partisine git. İşte sana para. Kuaföre git. Eğer istiyorsan sana yeni bir elbise alman için de para veririm. Ama en iyisi Vitya henüz işten dönmeden eve uğra ve onun en beğendiği elbiseni giy. Böyle bir elbisen var mı?" Düşündüm ve senin burada bir yerlerde olan o eski sarafanı çok beğenirdi. Bana aşkını ilan ettiği o piknikte giymiştim onu. Hah, bu çok iyi. Ara bakalım. Yıkayıp ütüleyeyim. Sen de şimdi yat ve uyu. Yarın güzel olmalısın. Seryoşa benim yanımda kalabilir. Bu aşamada o size ancak ayak bağı olacaktır. Ağladım uzun uzun. Korku ve panikten uzun süre uykuya dalamadım. O eski sarafanın bana yardım edeceğini hiç sanmıyordum. Güzel, lüks bir kostüm içinde daha etkili olacaktım şüphesiz. Yine de içimden bir his, annen haklı, sen değil diyordu. Bu nedenle de bu deneyi yapmaya ve annemin sözünü dinlemeye karar verdim. Oldukça geç uyandım. Kimse beni uyandırmadı. Sarafan mis gibi yıkanmış, hazırlanmış, iskemlenin arkasına asılmıştı. Yanında da içinde kıpkırmızı elmalar olan bir sepet ile çiçekler duruyordu. Elmalar Ağustos için hediyeydi. Sarafanı giydim, sepeti elime aldım ve aynaya baktım. Fevkalade. Koşarak anneme gittim. Hak ettiği öpücüğü verdim ona. Bu görünüşümle kuaföre gitmesem de olur, değil mi anne? Gördün mü? Kafan en sonunda bir şeyler almaya başladı. Tanrı sana akıl fikir versin çocuğum. Partiye olabildiği kadar geç gitmek istiyordum. Durak yerinden Olga'ya telefon ederek Vitya ve sevgilisinin gelip gelmediklerini sordum. Henüz gelmemişlerdi. Aşağı yukarı bir saat Andreevlerin evinin karşısında bekledim. En sonunda Vitya son moda bir cins ceket giymiş, siyah saçlı bir güzelle göründü. İçeri girene kadar da yine bir saat bekledim. Oda insan doluydu. Herkes birbiriyle konuşuyordu. Hepsi de çok şık giyinmişlerdi. Buna karşılık ben tıpkı kül kedisi görünümündeydim. Tam bir kontrast oluşturuyordum. Özür dilerim, doğru Daça'dan geliyorum, üzerimi değiştirmeye vaktim olmadı dedim. Sonsuz bir etki de yaptığımı bu arada fark ettim. Arkadaşlarımın hepsi beni karşıladılar ve övgüler yağdırdılar. Doğum günü çocuğu August biraz vicdan azabı çekiyordu belli ki. Gözlerime bakamıyordu. Ama getirdiğim elma sepetini masanın üzerine koyarak "Şunlara bakın ne harika şeyler" dedi ve yanında bana yer açarak benimle flört etmeye başladı. Öte yandan Olga bana fısıldadı. "Ne kadar güzelsin, şafak kadar tazesin." Ve bana kafasıyla kocamı ve onun güzelini işaret etti. Gözümü bile kırpmadım ama kalbim deli gibi çarpıyordu. Daha sonra masalar kenara çekilip dans etmek için yer açıldı. August şeref dansını benimle yapmayı teklif etti. Pikaba özel olarak bir vals müziği koymuştu. Daha sonra devamlı diğer erkekler tarafından dansa kaldırıldım. Gözümün ucuyla Vitya'ya baktım. Yanındakinden uzaklaşmadığı halde sık sık bana bakıyordu. Danstan yorulunca kanepeye oturdum ve nefes aldım. Derken Vitya yanıma geldi ve "Kırların güzel kadını, sizi ben de dansa davet edebilir miyim?" diye sordu. Ben gayet yumuşak ve tatlı sesle cevapladım. "Özür dilerim hayatım, çok yorgunum, belki sonra." Ama hemen sonra yine August ile dans ettim. Şimdi rakibem de beni ilgiyle izliyordu. Biraz sıkılmış gibiydi, orada tek başına duruyordu. Kocam etrafındakilerle August'a hediye ettiği ve duvara astığı resim hakkında tartışıyordu. İşte o anda aklıma bir fikir geldi. August'a danstan sonra beni rakibemin yanındaki boş iskemleye götürüp onunla tanıştırmasını rica ettim. August şaşırmıştı ama yine de isteğimi kıramadı. "August, hayatım, bana içecek soğuk bir şeyler getirir misin lütfen? Siz de ister misiniz?" diye yanımdakine sordum. O şaşkın şaşkın "Evet" diye yanıtladı memnuniyetle. August bize bir şişe limonata ile iki bardak getirdi. "August ile Olga'yı çoktandır mı tanıyorsunuz?" diye lafa başladım. "Hayır, Victor beni birkaç gün önce onlarla tanıştırdı" dedi ve kıpkırmızı oldu. Bunu görmemezliğe geldim ve önüne sinsice bir can yeleği atıverdim. "Victor ile sizi sanata olan ortak sevginiz bağlıyor herhalde, değil mi?" "Evet, Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmek için çok çaba sarf ettim ama ne yazık ki sınavları kazanamadım. Gelecek sene tekrar deneyeceğim." "Kocamın çalışmaları hoşunuza gidiyor mu? Fotoğrafları mı? Evet, çok ilginç buluyorum." Yaralanmış pozuna girerek söylendim. "İlginç mi? Hepsi bu kadar, öyle mi? Ama onun şiirselliği eşsizdir. Bir sanatçı olarak bir dahiyle karşı karşıya olduğunuzu görmüyor musunuz?" Ve Vitya'yı övüp durdum. Uzun ve coşkulu monoloğum sona erdikten sonra o cevap verdi. "Özür dilerim, onun çalışmalarını yeteri kadar tanımıyorum." Ben hemen seslendim. "Vitya, buraya gelir misin?" Vitya hemen geldi. Ama bakışları müthiş huzursuzluk doluydu. Muhakkak ne hakkında konuştuğumuzu kendi kendine sorup durmuştu. "Şaşa'ya çalışmalarını neden göstermedin? Onu muhakkak bize davet etmeli ve her şeyi göstermelisin. Neden olmasın dedi Vitya rahat bir nefes alarak. Uygun bir zamanınızda bize bir uğrayın Şaşa dedi kıza dönerek. Neden arasını uzatalım diye zorladım. Şaşa ile senin fotoğrafların üzerinde o kadar heyecanlı bir konuşma yapıyorduk ki ona hemen hepsini göstermek isterim. En iyisi buradan çıkınca doğru bize gelsin. Bizde de yatabilirsiniz Şaşa. Ufak oğlumuz annemin yanında, Daça'da rahatsız olmayız ve yarın bütün malzemeyi incelemek için bütün bir günümüz olur. O aptalcık biraz utanarak kabul etti. Vitya bana tanımıyormuş gibi baka kaldı. Bu kadar saflık ona da anlaşılan fazla gelmişti. Rakibemi resmen eve davet ediyordum. Sabahın ilk saatlerine kadar bu Şaşa'ya fotoğraflar göstererek eziyet ettim. Vitya'yı büyük bir hayranlıkla kıza daha çok resim göstermesi için kızıştırdım. O kadar hoşuma gidiyordu ki bu durum. Şaşa gizlice eliyle ağzını kapayarak esnemeye başladı. Belli ki canını iyice sıkmaya başlamıştım. Ama hiçbir şeyin farkında olmayan Vitya bütün eserlerini, tüm hazinesini önümüze yere yaymıştı. Ve bütün resimlerde ben vardım. Yine ben, yine ben. Hatta bazen hava kılığında bile. En sonunda yataklarımıza yattığımızda Vitya kavgamızdan söz açtı ve özür dilemek için kelimeler aramaya başladı. Ama ben fısıldadım. Neden bahsettiğini hiç bilemiyorum Vitya. Daça'da o kadar çok iş vardı ki çok yoruldum. Ne olur bana kızma sevgilim diyerek duvara doğru döndüm. Vitya bir süre kıpırdandı durdu yerinde. Sonunda o da sakinleşti. Sabah uyanır uyanmaz Şaşa'yı resimlerin geri kalanlarına bakmaya zorladım. Şaşa aç karnına bir limon yemiş gibi yüzünü buruşturdu. Ancak ondan sonra kahvaltı hazırlamak için mutfağa yollandım. Dışarı çıkarken de fotoğraf sanatı dalında bir deha ile karşı karşıya olduğunuzun farkında mısınız diye kulağına fısıldadım. Benim laflarımı derhal Vitya'ya aktaracağından hiç şüphem yoktu. Öyle de oldu. Vitya mutfakta göründü ve yabancı bir kadının yanında benim resimlerimi neden göklere çıkarırcasına övüyorsun, daha önce hiç reklamımı yapmazdın dedi. Neden yapayım ki? Sanattan uzak olan insanlara tabii ki yapılmaz. Ama o bir sanatçı ve karşısında kim var bilmesi gerekli diye masum masum yanıt verdim. Vitya memnuniyetinden neredeyse uçacaktı. Kahvaltı sırasında Sasha'nın Leningrad'da kalacak yeri olmadığı konusu açıldı. O zaman siz de bizde kalın Sasha. Bir iki hafta için yerimiz var. Annem torunundan ayrılmayı istemiyor dedim. Zavallı ne kadar da şaşırdı. Ama teklifi de teşekkür ederek hemen kabul etti. Buna karşılık Vitya'nın alnı kırıştı. Benim bu davetim onun hiç hoşuna gitmemişti. O aynı çatı altında birden fazla ilişkiye girecek erkeklerden değildi. Benim için oldukça eğlenceli bir dönem başladı. Hasmıma karşı o sanki benim en iyi arkadaşımmış gibi davranıyordum. Vitya kendini ihmal edilmiş hissederek kıskanmaya bile başladı. Sasha'ya duyguları günden güne değil, saat saat soğudu. Kız genç ve güzeldi, itiraf etmeliyim. Ama yine de kendi özel alışkanlıkları olan bir insandı. Ve bizim 5 yılda pekiştirdiğimiz düzeni alt üst ediyordu. Girişte orta yerde ayakkabılarını bırakıyor, kirli çoraplarını hemen yıkayıp asmak yerine banyo küvetine fırlatıyordu. Ben de toplamıyordum. Ve etraftaki gittikçe artan düzensizlik Vitya'yı iyice çileden çıkarıyordu. Onunla lütfen bir kere konuşup pılısını pırtısını orta yerde bırakmamasını söylemelisin diye hırsla söylendi bir gün. Ama Vitya biraz sabırlı ol, o bizim misafirimiz diye onu sakinleştirdim. Gördüğüm kadarıyla sabır göstermekten bir şey hissetmiyordu artık bu kıza karşı. Ama bir konuda bugün bile hala kendimden utanıyorum. Sasha, müthiş bir açlığın hüküm sürdüğü Sverdlovska'dan geliyordu. Bize anlattığına göre et ve tereyağı ancak karne ile veriliyordu orada. Bir keresinde öğle yemeği yerken Vitya yoktu, gizlice ağzına çay kaşığı dolusu tereyağı attığını gördüm. Tereyağı kabını önüne doğru uzatarak, ''Lütfen alın Sasha, böyle küçük egzantrik işler çok hoşuma gider. Ayrıca ufak bir çocuk gibi tadına bakmanız da çok şirin.'' dedim. O günden sonra da tereyağı kabını hep onun tabağının yanına koydum. Bir çay kaşığı ile birlikte tabii. Ve bu zavallı balıkçık yemi yuttu. Çay kaşığını tertemiz yalamayı da ihmal etmedi. Benim Vitya'm için bu egzantrik olay son derece bayağıydı. Vitya'nın bir gün bana ne yaparsan yap Natasha, daha fazla tahammül edemiyorum. İkimizden birinin bu evden gitmesi gerekli. Ya o ya da ben demesiyle Sasha macerası sona erdi. Oh, nihayet. Uzun süredir beklenen bugün için arkadaşların yardımlarıyla zaten bir oda bulunmuştu Sasha için. O da şehrin öteki ucundaydı. Olur da Vitya onu orada ziyaret ederse bunu öğrenmem çok kolay olacaktı. Sasha taşındı. Kocamla benim için yeni bir balayı dönemi başladı. Her gün en az bir kere onun "Oh, evde hiç misafir olmaması ne kadar iyi" dediğini duyuyordum. Natasha biraz utanarak etrafına baktı. Kendisini kınayan var mıydı acaba? Hayır, kadınların hepsi de Sasha'nın başka türlüsünü hak etmediğini düşünüyorlardı. İlle de evli erkeklere dadanmak mı gerekliydi? "Yine de senin şansın varmış Natasha," dedi yavaşça nomenklatura kadını Valentina. "Bu iş daha başka türlü de neticelenebilirdi," dedi ve kendi öyküsünü anlatmaya başladı. 11. ayrımın sonu, sayfa 115.